Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.
Herkese merhabalar. Yeni bir Yankılar programıyla karşınızdayım. Bugün Diyarbakır'a gidiyorum. Konuğum gazeteci Gülistan Korban. Gülistan merhaba.
Merhaba, kolay gelsin.
Gülistan, sen Diyarbakır'dasın ve bölgede gazetecilik yapıyorsun. Hı-hı. Geçtiğimiz günlerde 10 Ocak'ta Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'ydü. Biraz bu program geç oldu ama yine de aslında sadece 10 Ocak'la ya da günümüzle sınırlı değil. Bölgede Türkiye genelinde ve özellikle Kürt bölgesinde gazetecilerin yaşadıkları sorunlar. Tabii bu genel hattıyla gazetecinin yaşadığı sorunlar, bir de aslında daha da derinlemesine baktığımızda bir kadın olarak kadın gazetecilerin, meslektaşlarımızın yaşadığı sorunlar daha bir fazla.
Öyle.
Bunları konuşalım istiyorum seninle. Önce şu anda Diyarbakır'da nedir tablo? Siz gazeteciler ne yaşıyorsunuz? Yani birkaç böyle birkaç yıl öncesiyle karşılaştırdığınız zaman hakikaten de bahsedildiği gibi bir baskı arttı mı? Gazetecilerin haber takip riski fazlalaştı mı?
Tabii geçen yıllara oranla ciddi farklılıklar oluştu bölgede. Geçen yıllarda haber seçimini kendiniz yapıyordunuz. Çok rahat bütün haberlere gidebiliyordunuz. Bütün kaynaklarınıza çok rahat ulaşabiliyordunuz. Her alana girip çıkabiliyordunuz. Böyle bir sınırlama, böyle bir sıkıntı yoktu. Olsa bile azami derecedeydi. Azami kısmen vardı. Ama şu andaki durum çok farklı. Şu andaki mecra, bulunduğumuz ortam çok çok başka. Her girdiğiniz alanda, her girdiğiniz toplumda farklı bir yasakla karşılaşabiliyorsunuz. Her haber kaynağınıza ulaşamıyorsunuz. Her toplantıya katılamıyorsunuz. Her istediğiniz yere girip çıkamıyorsunuz. Ciddi yasaklarla karşılaşabiliyorsunuz. Bu da çalıştığınız yerle ilişkili aslında. Eğer hükümete biraz yakın bir yerdeyseniz tabii ki istediğiniz yere girip çıkabiliyorsunuz. Ama birazcık uzak, birazcık muhalif bir cepheden yaklaşıyorsanız eğer ne yazık ki her haber kaynağına ulaşamaz ve bütün haberleri takip edemiyorsunuz burada, bölgede özellikle. Ama tüm Türkiye için geçerli bu bence. Sadece bölge için geçerli olan bir durum değil. Bütün Türkiye'de birazcık hükümete muhalif olan kesimler artık haber seçimlerini ne yazık ki şey yapmak zorunda kalıyor. Birazcık kısmak zorunda kalıyor. Her habere gidemiyor. Her şeyi takip edemiyor. Her şeyden haberdar olamıyor. Böyle bir kısıtlama, böyle bir kısıtlandırma artık var bölgede. Buraya nasıl yansıyor? Buraya ciddi bir yansıması oluyor özellikle. Bize çok yansıyor bu. Bir habere gittiğimizde şöyle düşünüyoruz. Buna gidelim mi? Yok gitmeyelim ya. Ciddi bir şey vardır. Bir abluka vardır. Bir sıkıntı çıkar. Oraya gitmeyelim. Başka bir habere gidelim. Böyle bir seçenek şey yapmak zorunda kalıyoruz. Bulmak durumunda kalıyoruz. Ya da mesela sizi çok ilgilendiren bir haber var. Giderken temkinli gidiyorsunuz. Bir polis ablukasıyla karşılaşabiliyorsunuz. Gelenler göz hapsine alabiliyor sizi. Ciddi bir polis ablukası altında haber takip etmek zorunda kalıyorsunuz bazen. Ama buna rağmen işinizi yapmak zorundasınız. Çünkü biz kamu işi yapıyoruz bölgede. Bu iş zaten kamuya yapılan bir iş. Bu nedenle bütün haberleri takip etmeye çalışıyoruz. Ama ne yazık ki ciddi sınırlandırmalar, sıkıntılarla karşı karşıyayız bölgede. Geçen yıllara oranla. Tabii ki geçen yıl farklı bir ortam, farklı bir mecra vardı ve çok daha rahattık. En azından dilediğimiz gibi yazabiliyorduk, dilediğimiz gibi bütün haberi takip edebiliyorduk. Ama şimdi bir kelimeyi, bir sözü, bir cümleyi yazarken 40 defa düşünmek zorunda kalıyoruz. Bunu sadece biz değil, bütün meslektaşlarımız yaşıyor. Yani bir kelime yazarken acaba başımıza yarın ne gelir düşüncesiyle karşı karşıyayız ne yazık ki. Ya da bir sözü sarf ederken yarın bu nasıl çıkar karşımıza da düşüncesiyle yüz yüze kalıyoruz ne yazık ki. Evet. Bunu herkes yaşıyor, sadece evet. Biz değil yani.
Tabii bu olduğu zaman da ister istemez gerçek anlamda gazetecilikten de uzaklaşılmış oluyor.
Kesinlikle yani, öyle.
Yine de siz birçok gazeteci muhalif mecrada yazabilen ve haberlerini, özel haberlerini ya da yazılarını yayınlatabilenlerin böyle bir imkanı var. Bir de biraz da ortada duran ya da hükümete yakınlar herhalde hiçbir şekilde kendi özel haberlerini istedikleri gibi yazamıyorlar. Doğru mu?
Kesinlikle öyle bir sıkıntı vardır muhtemelen. Yani onların hiç yazabileceği düşünmüyorum açıkçası. Ya tepedekilerin istediği gibi yazıyorlardır, içeriğini bu şekilde düzenliyorlardır. Ya da kendi aklından, zihninden, fikrinden geçen şekliyle haberini düzenlediklerini açıkçası düşünmüyorum. Yani böyle baskı içerisinde yaşadıklarını düşünüyorum. Niye bunu sürdürüyorlar dersiniz? Çünkü işsizlik diye bir kırbaç var gazetecilerin üzerinde. Ve bu son dönemde ciddi oranda arttı. 2016 yılını hatırlarsınız. Bölgede 16'ya yakın basın kuruluşu kapatıldı. Bunların içinde benim çalıştığım bir televizyon da vardı. O televizyon da kapatıldı ve yüzlerce gazeteci, binlerce gazeteci işsiz kaldı. Sadece Diyarbakır'da yüzlerce gazeteci işsiz kaldı ve hala da birçoğu işsiz. Ben şanslarından bir tanesiyim ki çalıştığım bir yer var şu anda. Ama hala işini sürdüremeyen, farklı mecralarda çalışmak durumunda kalan binlerce gazeteci var. Böyle bir kırbaç varken siz aklınıza, zihninizden geçeni, özel haberinizin içeriğini dilediğiniz gibi yazamıyorsunuz, dilediğiniz gibi aktaramıyorsunuz. Çalıştığınız kurumun kırbacı her zaman üzerinizde oluyor.
Yani işten atılma
Ya
kaygısı.
evet, işten atılma kaygısı, gelecek korkusu, kiramı nasıl öderim kaygısı her insanda olduğu gibi gazetecilerde de var. Ama birazcık şey olmak gerekiyor, biraz net ve keskin duruşlu olmak gerekiyor yine de. Çünkü sizin işiniz dediğim gibi yaptığınız iş kamuya ait bir iş, halkı bilgilendiren, halkı toplumu ilgilendiren bir iş. Bu nedenle birazcık da evet keskin olmak gerekiyor ama yarını düşünmek gerekiyor bir şekilde. Eğer
Evet.
aileniz ve geleceğiniz sizi ilgilendiren bir durum varsa ne yazık ki bunu yapmak zorundasınız. Geleceğinizi de bir şekilde düşünmek durumunda kalıyorsun. Ama hükümetin ve sistemin son yıllarda gazetecilere uyguladığı en şiddetli politika ne dersiniz? Bence işsizlik politikası.
İşsizlik
İşsizlik
politikası.
kırbacı, evet işsizlik kırbacı gazetecinin üzerinde keskin bir şekilde duruyor ve hala da bunu koruyor.
Bunun
Yani
yanında
her
evet. Bunun yanında yargının baskı aracı olarak kullanması da söz konusu. Bu nasıl etkiliyor sizi orada habere giderken oradaki meslektaşlarımızı?
hem işsizlik kırbacıyla yüzdesiniz hem de yargı kırbacıyla yüzdesiniz ne yazık ki. Bir haber yazarken dediğim gibi içeriğini düzenliyorsunuz. Evet iyi bir haber, içeriği iyi, özel haberiniz ve dikkat çekecek bir haber. Ama şey diyorsunuz ya yarın bu nasıl bir soruşturma olarak karşıma çıkar? Neyle yüz yüze kalırım düşüncesiyle bu şekilde işinizi ve haberinizi düzenliyorsunuz ne yazık ki. Yarın herhangi bir soruşturma yüzde kalabiliyorsunuz yargı tarafından. Çünkü artık yargı biliyoruz, herkesi biliyor ve herkes dinlendiriyor. Bir şekilde birinin yönlendirmesiyle karşı karşıya ne yazık ki. Böyle de olduğu için yargı baskı aracı olarak kullanılıyor. Sadece biz değil, bütün herkes üzerinde, gazeteciler üzerinde değil, bütün toplum üzerinde baskı aracı olarak kullanılıyor ve bu şekilde sürdürülüyor ne yazık ki. O yüzden bizi çok etkiliyor bu durum. Çünkü evet haberi bir şekilde yazıyoruz, bir şekilde yayıyoruz ama bunun baskısını hissetmek çok acı. Yani bunun baskısını hissederek içeriği düzenlemek, haberinizi düzenlemek çok acı bir durum. Ama gazeteciler, meslektaşlarım, ben, kadın gazeteciler özellikle bunu yapmaya çalışıyoruz. Bir şekilde sürdürüyoruz işimizi. Her
Evet.
şeye rağmen diyelim.
Senin bu çizdiğin tablo bütün meslektaşlarımız için geçerli.
Evet.
Bir de tabii kadın olarak da daha bir dezavantaj durumu söz konusu. Nedir? Bu zorluklar ne? Bir kadın gazeteci olarak zorluklar neler? Bundan biraz bahsedelim.
Bir kadın gazeteciliğin zorluklarından bahsetmeden önce kadın olmanın ne kadar zor olduğunu biliyor herkes bu ülkede. Yüzlerce kadının öldürüldüğü, her gün bir cinayet haberi duyduğumuz bu ülkede. Yani ben sadece kendimi anlatsam komik olur herhalde ama evet, Türkiye'de kadın olmak çok zor. Türkiye'de gazeteci bir kadın olarak işini yürütmek çok çok daha bir zor. Evet kadınsınız. Her toplumda sürekli bir baskı vardır üzerinizde. Çünkü bölgede yaşayan insanlarız ve geldiğimiz toplum, geldiğimiz şey belli. Evet hükümetin baskısı zaten var kadınlar üzerinde. Erkek egemen sistemin, erkek düşüncesinin baskısı zaten hissediliyor kadınların üzerinde. Bu şekilde işinizi yürütüyorsunuz. Bu şekilde bölgede gazetecilik yapmaya çalışıyorsunuz. Tabii ki çok zor oluyor. Biz habere giderken kılık kıyafetimizi düzeltmek, düzgün giyinmek, ojemize dikkat etmek zorunda kalıyoruz. bir haber kaynağıyla görüşürken telefondaki cümlemize dikkat etmek zorunda kalıyoruz. Ya her an yanlış anlaşılabiliyor, her an farklı mecraya kayabiliyor o sözümüz, o cümlemiz. Ya da biriyle görüşmeye giderken temkinli gidiyoruz. Böyle bir şey olarak gidiyoruz. İşte geldik, buyurun efendim, görüşürüz. Yani daha temkinliyiz aslında. Erkek gazetecilere oranla rahat değiliz işimizi yaparken. Toplumumuzdan kaynaklı, yani bu düşünceden kaynaklı işimizi yapmakta birazcık zorlanıyoruz. Evet, her an her şeyle karşılaşabiliyoruz bu ülkede. Bir erkeğin göz hapsinde işinizi yürütmek zorunda kalabiliyorsunuz. Ya da görüştüğünüz haber kaynağı yarın size telefonunuza mesaj atabiliyor. Bir şekilde bir şeyle karşılaşabiliyorsunuz yani burada işinizi yürütürken. Bunun yanı sıra zaten hükümetin baskısı, polis ablukasıyla mesela gittiğiniz haberde abluka içerisinde mesela haberinizi yapabiliyorsunuz. Haberle haberinizi yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ve ayrıca kadın gazeteci olarak kıl kıyafetinize, cümlenize, sözünüze, saçınıza, başınıza dikkat etmek zorunda kalıyorsunuz haber kaynağına gittiğinde. Ama bir erkek için bu geçerli değil. Bir erkek gazeteci için hiçbir sorun yaşamıyor haber takibinde, gittiği haber kaynağıyla görüştüğünde. Ama biz gazetecileri, kadın gazetecileri için durum çok çok başka. Hem toplumu ayak uydurmaya, toplumun fikirlerini ayak uydurmaya çalışıyoruz. Hem de işimizi yapmaya çalışıyoruz. Bu tabii ki bizi son derece zorlayan bir süreç. Zorluyor da. Yıllardır işin içindeyiz. Ama bir şekilde işimi yürüten insanlardan bir tanesiyim. Ama birçok arkadaşım işini bıraktı. Yürütmüyor artık. Ya da başka mecralara kaydı. Başka işler yapıyor. Bu bölgede iş yapmanın zorluğundan kaynaklanıyor. Ve ayrıca dediğim gibi işsizlik politikası ciddi bir kırbaç kadın gazeteciler üzerinde de ayrıca etkili diyelim. Çünkü bölgede geçen yıllarda yüzlerce ifade edilen sayımız şimdi parmakla sayılacak kadar derecede az. 4-5 kadın sadece bölgede şu an iş yapabiliyor ve işini sürdürmeye çalışıyor. Ama geçen yıllarda bu oran çok fazlaydı.
Şu anda sayı bu kadar mı? Yani çok, evet. Çok azaldı.
Ne yazık.
Kadın gazeteciler.
Bölgede sahada iş yapan ve işini hala sürdüren kadın gazetecinin sayısı parmakla sayılacak kadar az şu anda.
Bundan
yani bunu acı bir durum. Tabii ki 2016'dan önce, 2016 çözüm süreci sürecinde Türkiye'de olan çözüm süreci, hükümetle gerçekleştirilen çözüm süreci sürecinde bir haber takibine gittiğinizde %50 kadın görebilirdiniz. Bölgede haber takibini yapan kadınlar içerisinde. Ama şu anda bir haber takibine gittiğinde iki kadını görürsünüz ya görmezsiniz.
Bu
ne yazık ki.
Böyle bir haberde etrafınız hep erkek
gazeteciler. Erkeklerle çevrili, evet.
Nasıl bir psikoloji? O bir etkiliyor mu yani?
Yani önceki yıllarda da ben haber takiplerine gidiyordum. Şimdi de bazen gidiyorum. Çok çıkmıyorum artık. Genelde işimi eve yürütmeye çalışıyorum. Önceki yıllarda gittiğimizde kadın gazeteciler olduğunda biraz daha insan kendini rahat hissediyor. Daha güvende hissediyor. Bilmiyorum. Onlardan bir şey düşünüyor mudur? Ben kendimi daha güvende hissediyordum. Kadın arkadaşlarımı gördüğümde ve etrafımda bu işi yapan kadınları gördüğümde daha iyi hissediyordum. Onlarca kadın vardı. Mesela kameraman kadınlar vardı ve işlerini yapıyorlardı. Daha rahat ve daha güvende hissediyordum kendimi o zaman. Ya şimdi habere gittiğimizde 15 kameraman varsa bir tane kadın kameraman oluyor, kadın muhabir oluyor. Böyle bir şeyle yüz yüzeyiz yani. Evet, bu beni üzen bir durum, içimi acıtan bir durum. Çünkü o kadın gazetecilerin hepsine ne oldu, nereye gittiler? Birdenbire nasıl yok oldular? Bu kadar sayı artmışken birdenbire nasıl bu kadar düştü? Niye böyle oldu diye düşünüyorum açıkçası. Ama bence bu kadınlar üzerinde sürdürülen bir politika yani. Sadece biz kadın gazeteciler için değil. Türkiye'de kadın olmanın zorluğunu göz önüne sören bir resim diyebilirim aslında buna. Yani 5 yıl içerisinde, 4 yıl içerisinde ne oldu da bunlar nereye gitti? Niye bu kadar azaldı bu sayı? Bu nasıl bu kadar değişti? Düşünüyor insan.
Türkiye'deki bu son dönemdeki medyanın durumu, işte hükümetin muhalif medyaya yönelik baskısı, kapatmalar vesaire muhtemelen etkilemiştir bu durumu.
Ya muhalif medyanın sürdürülen baskı zaten ortada. Bütün mecralar kapatıldı, konuşanlar içeriye atılıyor, yazanlar, çizenler bir şekilde uzaklaştırılıyor yargı tarafından. Böyle olunca kadınlar ciddi oranda sıkıntı yaşıyorlar. Kadınlar, evet, hala bu işin içinde olduklarına inanıyorum ben. Hala bu işin içindeler ama görünmüyorlar. Görünmek istemiyorlar. Ben inanıyorum ki bunların büyük bir bölümü hala işlerini sürdürüyor ama görülmek istemiyorlar, göz önünde olmak istemiyorlar. Geçen yıllar gibi değil bu süreç. Bu süreçte insan daha çok evet işini yapmak ama çok görünür olmak istemiyor. Ondan kaynaklan. Çünkü görünür olduğunuzda bir şekilde baskı aracıyla yüz yüze kalıyorsunuz. Yargı sopasıyla yüz yüze kalıyorsunuz. İçeride cezaevinde bulabiliyorsunuz kendi ki yüzlerce meslektaşımız şu anda cezaevinde. Böyle olunca kadınlar evet işini yapıp ama daha çok görünmemeyi tercih ediyor bence. Hala da varlar ama biz sahada ne yazık ki onları göremiyoruz. Geçen yıllara oranla bu sayı çok çok düştü. Dediğim gibi ben haber takibine gittiğimde sadece bir iki kadın görebiliyorum şu anda bölgede. Ve bu da hakikaten içimi acıtan bir durum. Yani geçen yıllarda bu sayı bu kadar fazlayken şimdi böyle olması hükümetin kadınlara yönelik politikasını gösteriyor aslında. Hükümetin kadınları içeriye hapsetme, içeride onları muhafaza etme, dışarı çıkmalarını engelleme gibi bir şekilde yorumlayabiliriz yani. Bu da bizim mecraya da bir şekilde yansıyor ki fotoğrafta bunu gösteriyor zaten.
Sen Süleymaniye merkezli Kürtçe bir televizyona aynı zamanda çalışıyorsun. Bu Kürtçe habercilik yapıyorsun. Bu daha da fazla baskı görmenin bir nedeni mi yoksa
Ben işe başladığımdan bu yana yaklaşık 7 yıl, 7-8 yıldır Kürtçe habercilik yapıyorum. Kürtçe yazıyorum haberlerimi ve Kürtçe seslendiriyorum. Son bir yıl, bu yıl da Türkçe yazmaya başladım. Bir internet sitesinde daha haber atıyorum ve ona Türkçe yazıyordum. Yani niye derseniz bu televizyona başlamadan önce orada haber yazıyordum ve hayatımda ilk defa Türkçe haber yazdım. Hiç yazmak istemezdim, hiç böyle bir yola girmek istemezdim ama işsizliğin getirdiği zorluklar sizi bir şekilde buna yönlendiriyor. Ben de 7 yıldır Kürtçe haber yazan biri olarak mecburi bir durumdan kaynaklı Türkçe haber yazdım ve Türkçe bir yıl boyunca sürdürdüm işimi. Yani Kürtçe yazmanın zorlukları evet var. Yok diyemem ya. Evet kesinlikle var. Çünkü sizin iş olanaklarınız, iş bulma mecranız çok kısıtlı ve çok sınırlı. Yine geçen yıllara gideceğim. Çünkü o yıllarda Kürtçe yayın yapan televizyonlar, Kürtçe yayın yapan kanallar sayı olarak çok çok fazlaydı. Ve
talep
parmakla
de
aranacak
fazla.
insan.
Talep de fazla.
Parmakla aranacak insanlardık biz o zaman. Evet çok çok fazlaydı talep. Çünkü Kürtçe yazan çizen çok insan yoktu. Ve olanlar da aranıyordu. Bir şekilde iş bulabiliyorduk ve hiç zorluk çekmiyorduk. Ama şimdiki süreç, şimdiki mecra çok farklı. Tersine döndü durum. Lehimize döndü bu durum. İş bulamıyoruz artık. Kürtçe yapanlar, Kürtçe yazanlar, Kürtçe televizyonculuk yapanlar iş bulamıyor artık. Ve bundan kaynaklı ciddi zorluklar yaşıyorlar. Ciddi problemler yaşıyorlar. Yani ana dilimizle haber yazıyoruz. Ana dilimizle bunu yapmaya çalışıyoruz ama yayın yapabileceğimiz, konuşabileceğimiz, çizebileceğimiz hiçbir yer kalmadı. Hepsi kapatıldı. Hepsi bir şekilde yok oldu. Hiçbir yer yok şu anda mesela. Türkiye'de televizyonculuk yapabileceğiniz hiçbir yer yok. Bu ne kadar acı bir durum. Yani geçen yıllarda onlarca Türkçe yayın yapan kanallar, televizyonlar, mecralar vardı. Ama şu an hiçbir tanesi yok. Hükümet tarafından hepsi kapatıldı ve birdenbire yok oldu hepsi. Ama biz hala bu ısrarımızı koruyoruz. Kürtçe yayın yapan birçok arkadaşım da var. Kürtçe yazan, çizen, gazetecilik yapan çok arkadaşım da var. Biz hala bunu sürdürmeye çalışan, direnen, Kürtçe yazmaya direnen gazetecilerden bir tanesiyiz. Birkaç tanesiyiz. Her şeye rağmen Kürtçe yazmaya devam edeceğiz. Yani hükümet evet bir gün gelir bunları da kapatır. Bir gün gelir Süleymaniye'deki televizyona müdahale edebilir. Yani burada yayın yapmasını engelleyebilir ki yapmıştır zamanında. Ola da bilir ama biz bir şekilde Kürtçe yayın yapmayı, Kürtçe bir şeyler yazmayı, ana dilimizle kendimizi ifade etmeyi ve kamuoyu bilgilendirmeyi sürdüreceğiz. Buna engellemeler olsa da yürütebileceğimizi dile getirmek istiyorum aslında.
Bence yeterli. Sence?
Başka varsa?
Bence gayet şey oldu. Kapanış da iyi oldu. Muhtemelen buradan görürüm. Kapanışı yapayım. Olur mu? Peki Gülistan. Bizim de umudumuz o ki Türkiye'nin demokratikleşmesi ve zaten demokratikleşirse ülke aynı zamanda Kürtçe yasaklarla değil, Kürtçe'de serbest olacak ve bu da aslında senin ve senin gibi meslektaşları, Kürtçe yazan meslektaşlar için de aslında mesleğini yapabilme demek. Umudumuz böyle diyelim. Çok teşekkürler.
Rica ederim. Ben teşekkür ederim.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.